Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 26. Ayrım. Duman Yeli de fenin büyüsüne kapılanlardan biriydi. Tayita kimyevi işlemlerle veya meditasyonla uğraşırken fen de otluğa onu bulmaya gidiyordu. Kısrak fenin yelesine tutunup sırtına çıkmasına ses çıkarmıyor, sonra da ona binicilik dersleri veriyordu. Başlangıçta ancak sakin bir yürüyüşe razı oluyordu. Fen onu tırısa kaldırmak için ne kadar zorlarsa zorlasın, binicisinin doğru ve dengeli biçimde oturduğundan emin olmadıkça Duman Yeli buna razı olmuyordu. Birkaç hafta içinde Fen'i rahat bir eşkinle tanıştırdı. Onun minik ayaklarıyla böğrüne vurmasına, "Haydi, haydi!" diye bağırmasına hiç aldırmadı. Derken bir öğle sonrasında Tayita kulübelerinin kapısının önündeki gölgede şekerleme yaparken Fen atların durduğu bölmeye gitti ve gri kısrağın sırtına atladı. Duman Yeli yürümeye başladı. Çitin kapısına gelince Fen hayvanı omzundan ayak parmağının ucuyla dürtükledi ve Duman Yeli düzgün, yüksek adımlı bir tırısa kalktı. Savanaların altın rengi düzlüğüne ulaşınca Fen kısrağı eşkine geçirdi. Ağırlığını gayet iyi dengelemiş bir şekilde oturuyordu. Dizlerini o kadar iyi sıkmıştı ki hayvanın her hareketine uyum sağlayabiliyordu. Sonra hayvanın işbirliği yapacağını beklemekten ziyade ümit ederek yelesinden bir tutamı kavrayıp "Hadi gel sevgilim, koşalım!" diye bağırdı. Duman Yeli bütün gücü ve hızıyla koşmaya başladı. Kasırga da peşlerinden geliyordu. Açık alanda büyük bir zevkle koştular. Tayita adamların bağırışlarıyla uyandı. "Koş Duman Yeli, koş!" ve "Sür Fen, sür!" Kapıya koştu ve üçlüyü tam ufukta gözden kaybolurken görebildi. Öfkesini önce kime boşaltacağından emin olamadı. Merende, Set'in osuruklarının gürlemesi aşkına, tam bir asker gibi at biniyor diye bağırmak için tam o anı seçmiş ve kendini hedef haline getirmişti. Duman Yeli sırtında heyecanla haykıran Fen ve arkasında kasırga ile ortaya çıktığında Tayita hala nutuk atıyordu. Kısrak gelip Tayita'nın önünde durdu ve Fen hayvanın sırtından kayıp ona doğru koştu. "Ah Tayita, bizi gördün mü? Harikaydı değil mi? Benimle gurur duymadın mı?" Tayita kıza baktı. "Bir daha asla böyle tehlikeli ve aptalca bir şey yapmayacaksın. Asla." Fen üzülmüştü. Omuzları düştü ve gözüne yaşlar doldu. Tayita hemen geri adım attı. "Ama gayet güzel biniyorsun. Seninle gurur duyuyorum." "Meren, büyücü senin bir asker gibi at bindiğini söylüyor. Ama hepimiz senin için korktuk," diye açıkladı. "Ama endişelenmenize gerek yokmuş." Fen anında yine parıldamaya başladı ve elinin tersiyle gözündeki yaşları sildi. "Sahiden öyle mi demek istedin Tayita?" diye sordu. Tayita aksi aksi, "Sanırım öyle," diyerek kabullendi. O gece Fen şiltesine bağdaş kurup oturdu ve yağ kandilinin ışığında sırt üstü uzanıp sakalını yana doğru yatırmış ve ellerini göğsünde kavuşturup uyumaya hazırlanmış olan Tayita'ya ciddi bir tavırla baktı. "Asla uzaklara gidip beni terk etmeyeceksin. Hep yanımda kalacaksın değil mi Tayita?" dedi. Tayita ona gülümsedi. "Evet, hep seninle olacağım." "Çok sevindim." Öne eğildi ve yüzünü Tayita'nın gümüş rengi sakalına gömdü. "Ne kadar yumuşak," diye fısıldadı. "Bulut gibi." Sonra günün heyecanı ağır bastı ve Tayita'nın göğsünde uyuyakaldı. Tayita bir süre onun soluklarını dinleyerek yattı. Böyle bir mutluluk daimi olamaz diye düşündü. Fazla yoğundu. Ertesi sabah erkenden uyandılar. Kara buğday lapasıyla kısrak sütünden oluşan kahvaltılarını yaptıktan sonra ormana bitki toplamaya gittiler. Yiyecek sepetleri ağzına kadar dolunca Tayita nehirdeki en sevdikleri gölete yöneldi. Yüksek kıyıya yan yana oturdular. Aşağıdaki suya akisleri yansıyordu. Tayita, Kendine baksana Fen dedi. Ne kadar güzelleştiğini gör. Kız ilgisiz bir tavırla baktı ve sudan kendisine bakan yüzü görünce öylece kala kaldı. Diz çöküp suya doğru uzandı ve baktıkça baktı. Nihayet, "Benim kulaklarım kocaman değil mi?" diye fısıldadı. "Kulakların bir çiçeğin yaprakları gibi," dedi Tayita. "Dişlerimden biri çarpık. Çok hafif ve bu da gülümsemeni daha gizemli yapıyor. Ya burnum? Hayatımda gördüğüm en mükemmel minik burun. Sahi mi?" "Sahi." Fen dönüp Tayita'ya gülümsedi ve o da, "Tebessümün ormanı aydınlatıyor," dedi. Küçük kız ona sarıldı ve bedeni ılıktı. Ama Tayita aniden yanağında bir soğukluk hissetti. Oysa dalları üzerine sarkan ağaçta yaprak bile kıpırdamamıştı. Tayita ürperdi ve nabzı yine hafiften kulaklarında atmaya başladı. Artık yalnız değildiler. Fen'e koruyucu bir tavırla iyice sarıldı ve onun omzunun üstünden suya baktı. Sanki dev bir yayın balığı suyun dibini karıştırmış gibi bir dalgalanma oluşmuştu. Fakat Tayita'nın kulaklarında atan nabız güçleniyordu ve bunun bir balık olmadığını anlamıştı. Bakışlarını yoğunlaştırdı ve nehrin derinliklerindeki girdapta nilüfer yaprağı gibi dalgalanan ince bir gölge fark etti. Gölge ağır ağır insan biçimine dönüştü. Pelerinli bir hayaldi ve başında kat kat dolanmış bir rahip başlığı vardı. Tayita katmanların arasını görmeye çalıştı ama gölgeden başka bir şey göremedi. Fen onun kasıldığını hissetti ve başını kaldırıp yüzüne baktı. Sonra da onun bakışlarını takip ederek suya döndü. Gölete bakıp korkuyla, "Orada bir şey var," diye fısıldadı. O konuşurken gölge kayboldu ve suyun yüzeyi yeniden hareketsiz kaldı. "Neydi o Tayita?" diye sordu. "Sen ne gördün?" "Suyun altında biri vardı." Tayita şaşırmamıştı. Onda da bu yeteneğin olduğunu başından beri biliyordu. Bunu ilk kez kanıtlamıyordu. "İyice gördün mü?" Onun aklına belli bir şey sokmak istemiyordu. "Suyun altında tepeden tırnağa siyahlar giymiş birini gördüm. Ama yüzü yoktu. Sadece parçaları değil, hayalin tümünü görmüştü. Ona bahşedilen pisişik zeka belki de kendisininki kadar güçlüydü. Onunla, Meren'le asla çalışamadığı şekilde çalışabilirdi. Bu yeteneğini geliştirmesine ve kendi dilediği biçimde kullanmasına yardım edecekti. "Peki sana ne hissettirdi?" "Fen, soğuk," diye fısıldadı. "Herhangi bir koku aldın mı?" "Kedi, hayır, hayır, yılan kokusu." "Emin değilim ama kötü olduğunu biliyorum." Ona sarıldı. "Neydi o?" "Aldığın koku cadının kokusuydu. Ondan hiçbir şeyi saklamayacaktı. Bedeni çocuk bedeniydi ama içinde aklı ve ruhu güçlü, sağlam bir kadını barındırıyordu. Tayita'nın ona siper olmasına gerek yoktu. Yeteneğinin yanı sıra öteki hayatında biriktirdiği güç ve deneyime de sahipti. Sadece zihninde hazinelerini sakladığı deponun anahtarını bulmasına yardım etmesi lazımdı. "Gördüğün şey cadının gölgesiydi. Kokladığın da onun kokusu." "Cadı kimdir?" "Yakında bir gün anlatacağım sana. Ama şimdi kampa dönmek zorundayız. İlgilenmemiz gereken konular var." Cadı onları bulmuştu ve Tayita bu güzelim yerde fazla oyalandığını anlıyordu. Yaşam gücü bir dalga gibi yükselmiş ve cadı da bunu hissetmiş, sonra da kokusunu almıştı. Harekete geçmeliydiler. Hem de hemen. Neyse ki adamlar dinlenmiş ve tamamen iyileşmişti. Moralleri yüksekti. Atları güçlüydü. Kara buğday çuvalları dolmuştu. Kılıçlar bilenmiş ve tüm ekipmanlar onarılmıştı. Cadı onları bulmuşsa Tayita da onu bulmuştu. İninin hangi yönde olduğunu biliyordu. Meren adamlarının başına geçti. Bataklıkta verdikleri kayıp ağır olmuştu. Yaklaşık 1,5 yıl önce Kübi'deki kaleden 93 subay ve asker ayrılmıştı. Şimdi ise yoklamaya cevap veren 63 kişi vardı. At ve katırların durumu biraz daha iyiydi. İlk baştaki 300 artı 5 hediye katırdan 186'sı kurtulmuştu. Birlik kamp yerinden ayrılıp yamaçtan aşağı inerek tekrar nehre yönelirken kimse dönüp arkasına bakmadı. Fen artık duman yelinin sırtında Taita'nın terkisinde değildi. At idare etmekteki becerilerini ortaya koyduktan sonra o da kendi hayvanı olmasını istemiş ve Taita da ona gürbüz, iyi diş edilmiş, iyi huylu bir doru at seçmişti. Fen bu seçime çok sevinmişti. Ona kaz diyeceğim dedi. Taita merakla kıza baktı. Niye kaz? Kazları severim. O da bana kazı hatırlatıyor diye gururla açıkladı. Taita bu adı hiç tartışmadan kabul etmenin daha iyi olacağına karar verdi. Yol yamacın dibine erişip yeterince genişler genişlemez fen atını Taita'nın yanına sürdü. Neredeyse dizleri birbirine değiyordu ve böylece konuşabileceklerdi. Sudaki cadıyı anlatacağına söz vermiştim. İşte şimdi uygun bir zaman. Evet öyle. Cadı çok yaşlı bir kadın. Zamanın başlangıcından beri yaşıyor. Çok güçlü ve kötü şeyler yapıyor. Nasıl kötü şeyler? Yeni doğan bebekleri yiyor. Fen ürperdi. Ve akıllı adamları ele geçirip ruhlarını alıyor. Sonra onları boş birer kabuk haline getirince bırakıyor. Böyle şeylerin olabileceğini hiç düşünmemiştim. Çok daha kötüleri de var Fen. Güçlerini kullanıp toprağın anası olan büyük nehrin, suları bütün insanlara hayat, yiyecek ve içecek sağlayan nehrin akışını durdurdu. Fen bunu düşündü. Luolar nehri benim öldürdüğümü sanıyordu. Ormanda açlıktan öleyim ya da vahşi hayvanlara yem olayım diye beni köylerinden atmışlardı. Onlar zalim ve ilkel insanlardı dedi Taita. Gerçekçi bir şekilde. Meren'le sen onları kılıçtan geçirdiğiniz için seviniyorum dedi ve bir süre yine konuşmadı. Peki cadı neden nehri öldürmek istedi? Firavunumuzun gücünü kırmak ve krallığındaki insanları kendine köle yapmak için. Firavun ne? Köle yapmak ne demek? Taita açıkladı ve Fen ciddileşti. O zaman o sahiden kötüymüş. Nerede yaşıyor? Güneyde. Büyük gölün yanındaki dağda. Taita ileriyi gösterdi. Biz oraya mı gidiyoruz? Evet. Onu durdurmaya ve nehrin sularının yeniden akması için çalışacağız. Eğer o kadar uzakta yaşıyorsa bizim onu gördüğümüz suya nasıl girmiş? Bizim gördüğümüz o değildi. Onun gölgesiydi. Fen bu kavramı anlamaya çalışırken kaşlarını çattı ve küçük küstah burnunu kırıştırdı. Anlamıyorum. Taita kuşağındaki küçük keseye uzandı ve göstermek için yanında taşıdığı yabani gleyöl soğanını çıkardı. Soğanı Fen'e uzattı. Bu soğanı tanıyorsun. Fen şöyle bir baktı. Elbette, bundan bir sürü toplamıştık. Bu soğanda birbirinin üstüne binmiş bir sürü tabaka ve tam ortada minik çekirdek var. Fen başını sallayınca Taita devam etti. İşte bütün evren de böyle şekillenmiş. Bizler ortadaki çekirdeğiz. Etrafımızda varlığını göremediğimiz ya da hissedemediğimiz bir sürü tabaka var. Ancak özel bir gücümüz olursa görür ya da hissederiz onları. Anlıyor musun? Fen yeniden başını salladı, sonra kendiliğinden itiraf etti. Hayır, anlamıyorum Taita. Uyuduğunda rüya görüyor musun Fen? Aa evet. Diye atıldı. Çok güzel rüyalar. Beni güldürüp mutlu ediyorlar. Bazen rüyamda kuş gibi uçabiliyorum. Garip ve güzel yerlere gidiyorum. Sonra tebessümünün yerini tekin olmayan bir ifade aldı. Ama bazen beni de korkutan veya üzen rüyalar görüyorum. Taita yanında yatarken gördüğü kabuslara tanık olmuştu. Kıza asla dokunmamış. Sadece kendi gücünü kullanarak onu yatıştırıp yavaşça o karanlıklardan kurtarmıştı. Evet Fen, biliyorum. Uykunda varoluşun bu katmanından ayrılıp bir sonrakine geçersin. Kız anladığını gösterecek biçimde gülümsedi ve Taita sözüne devam etti. Çoğu insanlar kontrol edemedikleri rüyalar görür. Ama bazılarında içine kapatıldıkları o minik çekirdeğin ötesini görme yeteneği vardır. Hatta alimler, büyücüler, uzaktaki şeyleri görebilmek için ruhlar dünyasında istedikleri yere gidebilirler. Sen bunu yapabiliyor musun Tayita? Tayita gizemli bir şekilde gülümseyince Fen, çok garip ve güzel olmalı diye bağırdı. Ben de yapabilmeyi çok isterdim. Belki bir gün yaparsın. Ne de olsa cadının gölgesini gördün. Demek ki sende de o güç var. Sadece gücünü kullanman ve kontrol etmen için seni eğitmemiz gerekiyor. Yani cadı bizi gözetlemeye mi gelmişti? Sahiden orada mıydı? Ruhu oradaydı. Bize bakıyordu. Ben ondan korktum. Korkman akıllılık olur. Ama ona teslim olmamalıyız. Biz, yani sen ve ben, ona kendi güçlerimizle karşı çıkmalıyız. Kötü büyülerini bozmalıyız. Bunu yapabilirsek onu yenebiliriz ve bu dünya daha güzel bir yer olur. Fen kahramanca, sana yardım edeceğim diye söz verdi. Ama önce bana nasıl yapacağımı öğretmelisin. Şimdiye kadar mucizevi bir ilerleme gösterdin. Açık bir hayranlıkla ona baktı. Küçük kız daha şimdiden eski yaşamında olduğu kraliçenin zihnine ve ruhuna ulaşıyordu. Dahasını da öğrenmeye hazırsın. Hemen başlayacağız bu işe. Her gün atlarına binip yan yana ilerlerken çalışmaya başladılar. Böylece uzun günler boyunca devam ettiler. Tayita'nın ilk düşüncesi ona bir büyücünün sorumluluğunu aşılamak, yani kendisine bahşedilmiş olan güçleri dikkatli ve bilinçli olarak kullanmayı öğretmekti. Güçlerini hafife alıp saçma sapan bir şekilde kullanmamalı, önemsiz ve bencilce amaçlar için harcamamalıydı. Bu kutsal sorumluluğu anlayıp Tayita'nın tekrarlattığı yemini de edince, büyü sanatının en basit şekilleri üstünde çalışmaya başladılar. Tayita başlangıçta onun konsantrasyon güçlerini fazla zorlamamaya ve işi hafif düzeyde tutmaya özen gösterdi. Ama merak etmesine gerek yoktu. Kız yorulmak bilmiyor ve kararlılığı sınır tanımıyordu. Önce ona kendini nasıl koruyacağını ve onu başkalarının gözlerinden saklayacak büyüler yapmayı öğretti. Her günün sonunda geçici barınaklarına çekilip baş başa kaldıklarında Fen alıştırma yapıyordu. Tayita'nın yanında sessizce oturuyor ve onun yardımıyla bir gizlenme büyüsü yapmaya çalışıyordu. Bunun için birçok gece uğraşması gerekti ama sonunda başardı. Kendini gizlediği bir sırada Tayita, Meren'e seslendi. Fen'i gördün mü? Onunla konuşmam gerek. Meren etrafa bakındı ve bakışları çocuğun üstünde bir an bile durmadı. Az önce buradaydı. Çalılıklara gitmiş olmalı. Gidip bakayım mı? Önemli değil. Gelir birazdan. Meren uzaklaştı ve Fen zafer kazanmış bir eda ile kıkırdadı. Meren hızla dönünce hayretler içinde kaldı. İşte orada, yanında oturuyor. Sonra sırıttı. Akıllı kız Fen, ne kadar uğraşırsam uğraşayım, ben bunu asla becerememiştim. Tayita ise, bak gördün işte diye azarladı Fen'i. Konsantrasyonunu kaybedersen büyü cam gibi kırılır. Fiziksel varlığını gizlemeyi öğrenince Tayita bu kez zihnini ve aurasını maskelemeyi öğretmeye başladı. Bu daha zordu. Önce cadının onları incelemediğinden emin olması gerekiyordu. Sihir tekniklerinde tamamen ustalaşana dek herhangi bir kötü güce karşı Fen en çok sihir yapmaya çalışırken savunmasız kalacaktı. Tayita'nın bu eğitime başlamadan önce çevrelerini saran ortamı iyice kontrol etmesi ve savunmasını en üst düzeyde tutması gerekiyordu. Fen'in ilk işi her canlıyı çevreleyen yaşam aurasını anlamaktı. Onu göremezdi ve iç gözü açılmadıkça da göremeyecekti. Tayita ilk fırsatta onu Sarasvati tapınağına giden çetin yolculuğa çıkarmakta kararlıydı. Ama bu arada aurayı ona tarif etmek zorundaydı. Aura kavramını öğrettikten sonra iç gözü ve ona sahip olan bilginlerin gücünü açıklayabilirdi. Sende iç göz var mı Tayita? Evet, ama cadıda da var diye cevap verdi. Benim avram neye benziyor? Bunu dişilere has saf bir kurumla sormuştu. Parlayan altın bir ışık. Başka kimse de görmediğim ve görmeyi beklemediğim bir aura bu. İlahi bir şey. Fen heyecanla kızardı ve Tayita anlatmaya devam etti. Bizim için zor olan da bu. Eğer bu şekilde parlamasına izin vermeyi sürdürürsen, cadı seni hemen bulur ve onun açısından ne kadar ciddi bir tehlike oluşturduğunu anlar. Fen bunu düşündü. Cadının bizi gözetlediğini söylemiştin. O zaman auramı zaten keşfetmiş olmuyor mu? Bunu ondan saklamak için çok geç kalmadık mı? Bir bilgin bile aurayı o kadar uzaktan keşfedemez. Bunu ancak doğruca o canlıya bakarken görebilirsin. Suda nasıl bir cadıyı gölge halinde gördüysek, o da bizi öyle gördü. Fiziksel varlığımızı algılayıp konuşmamızı duyabilir. Hatta bizim onun kokusunu aldığımız gibi, o da kokumuzu alabilir. Ama senin auranı göremez. Ya seninkini? Sen ondan gizliyor musun auranı? Bilginler, büyücüler ve cadılar aura yaymazlar. Lütfen benimkini gizlemeyi öğret bana Tayita. Tayita başıyla onayladı. Öğreteceğim ama tetikte olmalıyız. Onun bizi izlemediğinden veya dinlemediğinden emin olmak zorundayım. 26. ayrımın sonu sayfa 209, devamı 27. ayrımda.